Iron Kirk, Üçüncü İkiz, Ken Follett, sayfa 484. Genie bilinmeyen numaraları aradı, istediği numara verilince de hemen onu çevirdi, telefon derhal açıldı. Ben Boston Polis Merkezi'nden dedektif Susan Farber, yöneticiyle görüşebilir miyim lütfen?
Yönetici benim, bir sorun mu var?
Adam İspanyol aksanıyla konuşuyordu, biraz tedirgen gibiydi. Sizde Henry King adında biri çalışıyor mu?
Hank, evet, gene ne yapmış?
Henry King'in daha önce de yasalarla başı derde girmiş olmalıydı. Belki de hiçbir şey, onu en son ne zaman gördünüz?
Bugün, yani dün, cumartesi günü bütün gün o çalıştı.
Peki ondan önce?
Dur bakayım, geçen pazar 4'ten gece yarısına kadar çalışmıştı.
Gerekirse bu konuda doğru söylediğine dair yemin eder misin?
Elbette ederim. Neden etmeyeyim? Biri öldürüldü falansa bunu Hank yapmamıştır.
Yardımlarınız için teşekkür ederim efendim.
Ne demek, hiç sorun değil.
Her şey bu kadar da kalınca yönetici rahatladı sanki. Genie gerçek bir polis olsaydım diye düşündü. Onun suçluluk psikolojisi içinde olduğunu düşünürdüm.
Beni her zaman arayabilirsiniz dedi ve telefonu kapadı.
Genie düş kırıklığı içinde adamın kanıtı sağlanmış dedi. Hiç moralim bozulmasın dedi Lisa. Onu bu kadar çabuk başımızdan def etmiş olmamız çok iyi oldu. Özellikle de bu kadar sıradan bir ad taşıyansa. Şimdi de Erickson'ı deneyelim. Bu adda o kadar çok insan yoktur. Pentagon'un listesine bakılırsa Per Erickson Fort Rucker'da doğmuştu. Ama 22 yıl aradan sonra Alabama'da tek bir Per Erickson yoktu. Sözcüğün iki S'li olabileceğini düşünen Lisa bu kez P. Erickson diye tuşladı. Ardından hem Erickson hem de Erickson olabileceğini düşününce bu kez de P. Erickson diye yazdı. Fakat bilgisayar hiçbir şey bulamadı. Genie bir de Philadelphia'yı denesene dedi. Benim saldırıya uğradığım yer hani. Philadelphia'da 3 tane vardı. Birincisi peder olmuş çıkmıştı. İkincisinin telesekreterden duyulan sesi çok zayıf çıkıyordu. Yaşlıca biri olabilirdi. Üçüncüsü ise bir kadındı ve adı Petra'ydı. Genie ile Lisa Birleşik Devletler'de ne kadar P. Erickson varsa hepsine ulaşmaya çalıştılar. 30 kişilik bir listeydi. Lisa'nın ikinci P. Erickson'u huysuz ve terbiyesiz biriydi. Telefonu kapatırken Lisa'nın yüzü bembeyaz oldu. Genie her seferinde kendini polis gibi satmaya çalışırken kendini toplamak zorunda kalıyordu. Telefona çıkan ses bana artık yardım elini uzat yoksa seni eşek sudan gelinceye kadar döverim diyen bir erkekse insan acı ve şaşkınlık içinde ne diyeceğini bilemiyordu. Bir de telefona çıkanların terbiyesizliği ve kuşkuculuğu karşısında insan kendine dedektif süsü verirken ne havalara giriyordu. Telefonların hiçbirinden elle tutulur bir sonuç alamadılar. Genie hiçbir sonuç alamadı. 6. konuşmasından sonra telefonu kapatmak üzereyken Lisa'nın "Ah çok özür dilerim" dediğini işitti. "Sizi bu ani telefonla rahatsız ettiğim için lütfen beni bağışlayın Mrs. Erickson. Hoşça kalın." Telefonu kapatırken Lisa'nın yüzü allak bullaktı, ciddi bir tonla aradıklarımızdandı. Yalnız geçen kış ölmüş, konuştuğum annesiydi. Ona oğlunu sorar sormaz kadın kendini tutamadı ve ağlamaya başladı. Genie bir an Per Erickson'un nasıl biri olduğunu merak etti. Dennis gibi psikopatın teki miydi, yoksa Steve'e mi benziyordu, nasıl ölmüş? Sanırım ski şampiyonuymuş, tehlikeli bir deneyime kalkıştığında boynunu kırmış. Demek gözünü daldan budaktan esirgemeyen pervasızın biri. Tam da bizim aradıklarımıza benziyor. Aradıkları 8 kişinin 8'inin de hayatta olamayabilecekleri Genie'nin hiç aklına gelmemişti. Bu durumda sayılarının 8'den fazla da olabileceğini kabul etti. Teknik olanakların geliştiği günümüzde bu tür aşılamaların tümünün tutabileceği düşünülemezdi. Bu arada kimi anneler düşükle yapmış olabilirlerdi. Genetik onun 15-20 hatta daha çok kadın üzerinde denemeler yaptığı da akla gelebilirdi. Ne kadar çok, bunları nasıl arayacağız dedi Lisa. Bir ara verelim ister misin? Hayır, her şey yolunda gidiyor. 5'in 2'sini çıkardık zaten. Daha sabahın 3'ü sırada kim var?
George Dasso.
Genie'nin tecavüz suçlusunu bulacaklarına aklı yatmıştı. Fakat şu son adı bulup çıkarmaları şansı çok zayıftı. Birleşik Devletler'de topu topu 7 George Dassault vardı. Bunların 3'ü telefonlarına yanıt vermiyordu. İçlerinden hiçbirinin Baltimore ya da Philadelphia'ya en ufak bir bağlantıları yoktu. Gene de bu hiçbir şeyi kanıtlamazdı. Biri Buffalo'da, bir diğeri Sacramento'da, biri de Houston'daydı. Aramayı sürdürmekten başka çareleri yoktu. Lisa telefon numaralarının listesini çıkardıktan sonra denemeye koyuldular. Şimdi de yeni bir engel çıkmıştı karşılarına. Jeannie, aradığımız kişinin adı CD-ROM'da bulunmayabilir. Bunun da bir garantisi yok zaten dedi. Doğru, telefonları da olmayabilir ya da numaraları rehberde yazılı değildir. Ya da rehbere bir takma adla geçmiştir. Kabara Dassault ya da Fiske Jones gibi. Lisa kıkırdadı. Bir rap şarkıcısı olup kendine kremalı Icy Creamo diye bir ad da takmış olabilir. Buck Remington adıyla westernlar yazan biridir belki. Ya da Heidi Whiplash imzasıyla açık saçık şeyler yazıyordur. Çabuk el dik. Ya da kedicik Henrietta. Kırılan camın şangırtısıyla gülüşmeleri yarıda kaldı. Jeannie'nin oturduğu taburadan fırlayarak kendini kırtasiye dolabına attı. Kapıyı arkasından kapayınca karanlıkta kaldı, kulağı kirişteydi. Lisa'nın sinirlenerek kim o dediğini işitti. Güvenlik diye yanıt verdi bir erkek sesi. O camı oraya siz mi koydunuz? Evet. Nedenini sorabilir miyim? Kimse sinsice yanıma yaklaşmasın diye. Zaten burada geç saatlere kadar çalışınca yeterince sinirli oluyor insan. Neyse onları oradan süpürmeyeceğim. Ben temizlikçi değilim. Tamam, bırak öyle kalsın. Burada yalnız mısınız bayan? Evet. Şöyle etrafı bir kolaçan edeyim. Buyurun. Jeannie dolap kapısının kolunu iki eliyle sımsıkı kavradı. Açmaya çalışırsa ona engel olacaktı. Ayak seslerinden adamın içeride dolaşmakta olduğunu anladı. Şu anda ne yaptığınızı sorabilir miyim? Sesi çok yakından geliyordu. Lisa biraz daha uzaktaydı. Konuşmayı ben de severim ama hiç vaktim yok. Gerçekten de çok işim var. İşi olmasaydı gecenin bir yarısı burada ne arıyordu arkadaş? Sen şimdi çekip git de kızı rahat bırak. Tamam, sorun yok. Sesi tam kapının oradan geliyordu. Burada ne var? Jeannie kapı kolunu kavrayarak yukarıya doğru çekti. Dışarıdan zorlanırsa açılması kolay olmasın diye. Orası bizim radyoaktif virüs kromozomlarını sakladığımız yer dedi Lisa. Güvenli bir yerdir. Kapısı kilitli değilse girebilirsiniz. Jeannie neredeyse kendini tutamayıp kahkahalarla gülecekti. Radyoaktif virüs kromozomunu da nereden çıkarmıştı bu kız? Güvenlik görevlisi oraya girmek isteyeceğimi sanmıyorum dedi. Jeannie sımsıkı kavradığı kapı kolunu bırakmak üzereydi ki adamın birden kapıya asıldığını hissetti. Olanca gücüyle kolu yeniden yukarıya doğru kaldırdı. Kilitliymiş zaten. Kısa bir duraklama oldu. Bu kez adamın sesi uzaktan geliyordu. Jeannie rahatlamıştı. Yalnızlıktan canınız sıkılırsa nöbetçi odasına gelin de size bir bardak kahve ikram edeyim. Teşekkürler dedi Lisa. Jeannie'nin tüm gerginliği kayboldu. Rahatlamıştı. Fakat olası bir tehlikeye karşı bir süre daha içeride kaldı. Tehlike geçti uyarısını bekliyordu. Bir iki dakika sonra Lisa kapıyı açtı ve gitti dedi. Yeniden telefonların başına geçtiler. Murray Cloud'da sıkça rastlanmayan adlardandı. Peşine düşerek kolayca ulaştılar. Numarayı Jeannie çevirdi. Baba Murray Cloud üzgün bir sesle 3 yıl önce bir tavernada bıçakla birine saldırdığı için Atina'da tutuklandığını ve Ocak ayından önce de salıverilmeyeceğini söyledi. Bu çocuk istese her şey olabilirdi dedi. Astronot da olabilirdi, Nobel ödülünü de kazanabilirdi. Sinema yıldızı, hatta Birleşik Devletler'e başkan bile olabilirdi. Çok akıllı çocuktur. Hem alımlı hem de yakışıklı. Tüm bu yetenekleri heba oldu gitti. Her şeyi heba oldu. Jeannie babanın çektiği acıları anlıyordu. Adam her şeyden kendisinin sorumlu olduğunu düşünüyordu. Neredeyse dayanamayıp her şeyi Jeannie'ye anlatacaktı. Ama buna hazır değildi, ayrıca vakit de yoktu. Jeannie bir gün ona telefon edeceğine söz verdi. Elinden geldiğince onu avutup rahatlatacaktı. Bunu söyledikten sonra telefonu kapadı. Harvey Jones'u sona bıraktılar çünkü biliyorlardı en zoru o olacaktı. Onu bulabileceklerini hiç sanmıyordu. Amerika'da neredeyse 1 milyon Jones vardı. H ile başlayan adlara gelince ondan bol ne vardı? Göbek adı John'du. Washington DC'de Walter Reed Hastanesi'nde doğduğu için Jeannie ve Lisa Washington telefon rehberinde ne kadar Harvey Jones, H.G. Jones ve H. Jones varsa hepsine telefon ettiler. Yaklaşık 22 yıl önce Walter Reed'de doğmuş tek bir Jones bulamadılar. İşin kötüsü ellerinin altında uzun bir belkiler listesi birikti. Onlar da telefonlara yanıt vermeyenlerdi. Jeannie bir kez daha bu çabalarının tutup tutmayacağından kuşkulanmaya başladı. Ellerinde bir karara varamadıkları 3 tane George Dassault ile 20-30 kadar da H. Jones vardı. Onun yaklaşımı kuramsal olarak doğruydu. Fakat insanlar telefonlara çıkmayınca onları sorgulayamazdı ki. Uykusuzluktan, aşırı kahveden gözleri kan çanağına dönmüştü. Ayrıca çok da sinirli olduğunun farkındaydı. Sabaha karşı 4'te Lisa ile Philadelphia'daki Jones'lardan başladılar ve Jeannie saat 4.30'da onu buldu. Telefonun gene bir belkiyle sonuçlanacağını sanmıştı. Telefon 4 kez çaldıktan sonra her zamanki gibi bir duraklama oldu. Daha sonra telesekreterin klik diyen sesi duyuldu. Telesekreterdeki sesi inanılmayacak kadar tanıdık bir sesti. Burası Harvey Jones'un evi deyince Jeannie'nin korkudan tüyleri diken diken oldu. Sanki Steve konuşuyordu. Aynı ses, aynı diksiyon, aynı ifade biçimi. Şu anda telefona ulaşamayacağım için lütfen zil sesinden sonra mesaj bırakınız. Jeannie telefonu kapattıktan sonra adresi kontrol etti. Üniversite kentinde Aventine Kliniğine pek uzak olmayan Spruce Street'te bir daireydi. Ellerinin tir tir titrediğinin kendisi de farkındaydı. Çünkü onu kendi elleriyle boğmak istiyordu. Lisa'ya dönerek onu buldum dedi. Ah tanrım! Bir telesekreter ama onun sesi Philadelphia'da oturuyor. Yani saldırıya uğradığım yere çok yakın. Bir de ben dinleyeyim dedi Lisa ve numarayı çevirdi. Mesajı dinlerken Lisa'nın pembe yanakları bembeyaz oldu. Bu o dedi ve kapadı. Şu anda çıkar üzerinden o güzel külotu dediğini duyar gibi oluyorum. Ah tanrım! Jeannie telefonu kapattıktan sonra polis merkezinin numarasını çevirdi. 53. Bölüm. Cumartesi gecesi Barrington'ın gözüne hiç uyku girmedi. Albay Logan'ın Mark 8'ini gözetlemek için gece yarısına kadar Pentagon'un park yerinde kaldı. Proust'a telefon ettiğinde Logan'ın tutuklandığını, Steve'in de babasının arabasını alamadığı için metroya da otobüsle kaçtığını öğrendi. ''Pentagon'da ne işleri varmış?'' diye sordu Jim'e. ''Bilgi işlem merkezindelermiş. Onların orada ne halt karıştırdıklarını ben hemen öğrenirim. Sen de şu oğlanla Ferrami denilen o kızın izini bulabilecek misin bakalım?'' Barrington'ın artık şu dikizleme işinden pek yakındığı yoktu. Durum çok umutsuzdu. Onurunu düşünmenin zamanı değildi. Jeannie'ye engel olamazsa onurunu bütün yitirecek demekti. Logan'ların evine döndüğünde hava kararmıştı. Ortalıkta kimse görünmüyordu. Bir saat beklediği halde gelen giden olmadı. Jeannie'nin evine dönmüş olabileceğini düşünerek tekrar Baltimore'a gitti. Sokakta bir aşağı bir yukarı dolandı durdu. Arabası orada da yoktu. Sonunda arabasını Roland Park'taki evinin önüne çektiğinde ortalık ışıyordu. Eve girdi ve hemen Jim'i aradı. Ne evdeki ne ofisteki telefonundan yanıt veren olmuyordu. Üzerindekileri çıkarmadan gözlerini kapadı ve yatağına uzandı. O kadar yorgun olduğu halde can sıkıntısından uyku tutmuyordu. Saat 7'de kalktı ve tekrar telefon etti ve gene Jim'i bulamadı. Duş yaptı, tıraş oldu, siyah keten pantolonuyla çizgili polo yaka gömleğini giydi. Kendine bir bardak portakal suyu sıktı, mutfakta onu ayakta içti. Baltimore'sanın pazar baskısına şöyle bir göz attı, başlıklardan hiçbir şey anlamıyordu. Sanki hepsi de fince yazılmıştı. Saat 8'de Proust telefon etti. Arkadaşı olan bir generalin bilgi işlem merkezinde çalışan personeli güvenlik kurallarını bozdukları bahanesiyle sorguya çekerken gecenin geç saatlerine kadar Jim de Pentagon'da kalmıştı. Yakın dostluğu CIA'da çalıştığı günlere kadar uzanan generalin bildiği tek şey 70'li yıllara ait gizli bazı işlemleri ortaya çıkarmaya çalışan Logan'a Jim'in engel olmaya çalıştığıydı. hala tutuklu bulunan Albay Logan'ın ben bir avukat istiyorum demekten başka şansı kalmamıştı. Öte yandan Jeannie'nin yaptığı taramanın sonuçları Steve'in o sırada kullanmakta olduğu bilgisayar terminalinde olduğu için Jim onların neleri keşfettiğini kavramıştı. "Kanımca sen bütün bebeklerin elektrokardiyogramlarının çekilmesini emretmiş olmalısın," dedi Jim. Barrington onu unutmuştu ama şimdi hatırlamıyor. "Evet, öyle oldu," dedi. "Öyleyse Logan onları buldu demektir."
"Hepsini mi?"
"Sekizini de." Bundan daha kötü bir haber olamazdı. Elektrokardiyogramlarda tıpkı tek yumurta ikizleri gibi değişik günlerde aynı kişiden alınmışlarcasına birbirinin aynı olurlardı. Steve'le babası büyük olasılıkla Jeannie de 8 yapay dölden birinin de Steve olduğunu artık biliyor olmalıydılar.
"Lanet olsun," dedi Barrington. "25 yıldır gizlemeyi başardığımız bir sırrı şu lanet olası kız öğrendi işte."
"Onu ortadan kaldırmamız gerektiğini sana söylemiştim."
Jim sıkıyı görünce nasıl da saldırgan olabiliyordu.
Uykusuz bir gece geçiren Barrington'ın sonunda sabrı taştı.
"Ben sana söylemiştim demeye getiriyorsun. O lanet olası kafanı uçururum, bunu da bil. Tanrı adına yemin ediyorum."
"Peki, tamam. Preston'ın bu durumdan haberi var mı?"
"Evet, bu bizim sonumuz deyip duruyor. O zaten hep öyle konuşur."
"Bu kez galiba haklı." Jim'in sesinin tonu değişmişti. Tören alanlarında askerlere komut verir gibi tiz bir sesle
"Siz ikiniz korkup sinebilirsiniz ama ben sinmem," dedi. "Yarınki basın toplantısına kadar ne yapıp edip şu tatsız gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeliyiz. Bunu bir kıvırabilirsek satış işi oldu demektir."
"Peki ondan sonra ne olacak?"
"Ondan sonra 180 milyon dolar elimize geçti demektir. O parayla kimler susturulmaz, düşünsene."
Barrington ona inanmayı çok isterdi. "Madem bu kadar akıllısın, söyle bakalım şimdi ne yapmamız gerek?"
"Onların neyi bilip neyi bilmediklerini öğrenmeliyiz. Steve Logan'ın sıvışırken ad ve adreslerden oluşan listenin bir kopyasını cebine atıp atmadığını kimse bilmiyor. Bilgi işlemdeki teğmen kadın Steve'in öyle bir şey almadığına yemin ediyor."
"Ama ben onun sözüne inanır mıyım? Elindeki adresler şu anda tam 22 yıllık. Şimdi onu sormak istiyorum. Salt bu adlarla yola çıkarak Jeannie onları bulabilir mi?"
"Barrington, ben buna evet diyorum," dedi. "Psikoloji bölümünde biz o konuda uzman sayılırız. Tek yumurta ikizlerini bulmak işini sıkça yapmak zorundayız. Eğer dün gece o listeyi ele geçirdiyse yapay döllerden birkaçını çoktan bulmuştur bir de."
"Ben de bundan korkuyorum işte. Bunu nasıl öğrenebiliriz?"
"Jeannie'nin onları arayıp aramadığını telefon edip onlardan öğrenebilirim."
"Çok dikkatli olmalısın."
"Barrington, beni sinirlendiriyorsun Jim. Amerika'nın tek kafası çalışanı senmişsin gibi kasılma öyle karşımda."
"Elbette dikkatli olacağım."
"Ben seni gene ararım," dedi ve telefonu şak diye kapadı. Yapay döllerin kısa kodlar halinde yazılı olduğu ad ve telefon numaraları ajandasının içindeydi. Masasının çekmecesinden çıkardı ve açtı. Yıllardır izlerini kaybetmemişti. Onlara karşı hem Preston'dan hem Jim'den çok daha fazla babaca duygular beslerdi. İlk günlerde Aventine Kliniğinden hormon tedavisiyle ilgili incelemeleri sürdürme bahanesiyle onlardan haber alabilmek için zaman zaman mektuplar yazmıştı. Daha sonra bu yaptığı inandırıcılığını yitirince türlü çeşitli hilelere başvurmuştu. Örneğin emlak komisyoncusu kimliğine girerek ailenin oturduğu evi satıp satmayacağını ya da anne ve babalarının eski askeri personel çocukları için uygun bursları liste halinde sunan kitaptan satın alıp almayacaklarını öğrenmek için telefon ediyordu. Birçoklarının zeki fakat asi çocuklarken nasıl pervasız ve suçlu yeni yetmeler haline geldiğini sürekli bir kaygı içinde izlemiş durmuştu. Onlar tarih olmuş bir denemenin tarihsiz yan ürünleriydi. Böyle bir deneyime kalkışmaktan asla pişmanlık duymamıştı. Ama oğlanlar söz konusu olunca kendini suçlu hissediyordu. Per Erikson'un Vail'da kayak yapılan bir yamaçta parende atarken öldüğünü öğrenince ağlamıştı. Bugün telefon etmek için kendine bir bahane icat etmeye çalışırken listeye bakıyordu. Sonra telefonu kaldırdı ve Murray Cloud'un babasını aramak için numarayı çevirdi. Telefon sürekli çaldığı halde kimse çıkmadı. Sonunda bugün onun Kodes'teki oğlunu ziyarete gittiğini hesapladı.
Ardından George Dassault'a telefon etti. Bu kez şansı yaver gitti. Telefona çıkan gencin hiç de yabancı olmayan sesini tanıdı. Evet, kimsin? Barrington, burası Bell Telefon Şirketi efendim. Bazı abuk sabuk telefonlarla insanların rahatsız edildiğini duyduk da dedi. Acaba son 24 saat içinde siz de garip ve alışılmadık telefonlar aldınız mı? Yok, aldığımı söyleyemem. Ama ben cumadan beri kent dışındaydım. Bu yüzden hiç telefona çıkmak durumum olmadı. Anketimize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim efendim. Hoşça kalın. Jeannie George'un adını saptamış olabilirdi. Demek ona daha ulaşamamıştı. Bu durumda bir şey söylemek olanaksızdı. Barrington bundan sonra bir de Boston'da Hank King'i denedi. Evet, kimsin? Barrington hepsinin de telefonları aynı sevimsizlikle yanıtlamalarını çok tuhaf buldu. Telefon konuşmalarındaki davranış biçimini de etkileyen bir gen olmalıydı. Zaten ikizler araştırmasında bu türden alışılmışın dışındaki şeylere sıkça rastlanırdı. Burası AT&T dedi Barrington. Bazı abuk sabuk telefonlarla insanların rahatsız edildiğini duyduğumuz için bu konuda bir anket yapıyoruz. Acaba son 24 saat içinde garip ve kuşku uyandırıcı telefonlar aldınız mı? Hank sözcükleri ağzında yuvarlıyordu sanki. Kendime eğlenceye o denli daldırmış olmalıyım ki hiçbir şey hatırlamıyorum. Barrington gözlerini bir o yana bir bu yana oynatmaya başladı. Öyle ya, dün onun doğum günüydü. Kuşkusuz ya içkiliydi ya da uyuşturucu almıştı. Belki her ikisini de. Hayır, dur bir dakika, şimdi hatırladım. Bir şey olduydu. Gecenin hiç olmayacak bir saatiydi. Bana telefondaki kadın Boston polisinden olduğunu söyledi. Kadın mı? O cini olabilirdi. Kötü haber Barrington'ın içine doğmuştu sanki. Evet, kadındı. Sana adını söyledi mi? İyi niyetli olup olmadığını ancak adını verdiyse anlayabiliriz. Söyledi elbet ama iyi hatırlayamıyorum. Sarah'da olabilir, Carol ya da Margaret'te. Susan, evet dedektif Susan Farber dedi. Şimdi anlaşılmıştı. Susan Farber bu konuda tek olan, ayrı koşullarda yetiştirilen Tek Yumurta İkizleri adlı kitabın yazarıydı. Jeannie aklına ilk gelen yazarın birinci adını kullanmıştı. Bu da ad listesinin onda olduğunu gösteriyordu. Barrington dehşet içinde kaldı. Büyük bir kararlılıkla sorgulamayı sürdürdü. Ne söyledi efendim? Doğum yerimle doğum tarihimi sordu. Bu da Jeannie'ye gerçek Henry King'le konuştuğunu kabul ettirmiş oluyordu. Hank, bu biraz da tuhaf geldi bana diye sürdürdü. Bu bir oyun falan olmasın sakın. Barrington anlık bir dürtüyle bir şey uydurdu. O kadın bir sigorta şirketi adına bilgi topluyor olmalı. Bu yasal değildir ama gene de yapıyorlar işte. Bu şekilde taciz edildiğiniz için AT&T adına özür dilerim Bay King. Araştırmalarımıza katkılarınızdan dolayı da çok teşekkür ederiz. Hayret! Barrington telefonu kapadı. Kendini tam anlamıyla perişan hissediyordu. Jeannie adları ele geçirmişti. Onlara bir bir ulaşması sadece zaman sorunuydu. Barrington yaşamı boyunca bu denli berbat bir duruma düşmemişti. 40. ayrımın sonu. Sayfa 496.